Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde programında birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmenci oldu hazırlıyor, kumanda masasında Burak Araroğlu, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bizi arayan ilk dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor. Bunun için yapmanız gereken şey basit. Telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Sorularınız ve yorumlarınız için de aynı zamanda. Hocam, bu haftaki kitabımız, armağan kitabımız hangisi?
Bu hafta dinleyicilerimize 1971 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından basılmış olan Malazgirt Armağanı adlı eseri hediye ediyoruz. 1993 yılında ikinci baskısı yapılmış olan bu eser, içerisinde pek çok bilim adamının yeni buluşları ve keşifleri var. Bunlara dair birkaç örnek buradan hemen ifade edelim. Mesela Profesör Doktor Afet İnan'ın Gevher Nesibe Şifahanesi, Selçuklu dönemi tıp bilimiyle ilgili bir yazısı var.
Ki Afet İnan için de, evet, yani tanıtmaya da gerek
Türk
yok.
Türk Tarih Kurumu'nun tabii ki fahri ve aynı zamanda duayen bir ismidir. Cumhuriyet tarihimizin de ilk baştan bu yana tarih kurumuna katkısı olan bilim adamlarından birisi. Profesör Doktor Süheyl Ünver, Anadolu Selçuklularında Sağlık Hizmetleri. Arslan Terzioğlu, Münih Üniversitesi'nden. Selçuklu Hastaneleri ve Avrupa Kültürüne Tesirleri. Emel Esin, Uygur Buyan Yapısı ve Etkileri gibi pek çok eser hakkında da bilgiler var. Yani içerisindeki konular Malazgirt Savaşı ile ilgili tebliğlerin yanı sıra aynı zamanda genel anlamda yeni buluşları anlatıyor. Çeşitli keşifleri anlatan bir kitap. Böylece tarih kurumumuzun bu eserini de dinleyicilerimizle buluşturmuş olacağız.
Bizi arayan ilk dinleyicimize armağan edeceğiz bu çok değerli kitabı. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan. Telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Hocam, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümünü kutladık ülke olarak. İsterseniz bugün programımıza buradan başlayalım. Zaten Anadolu'nun fetihlerini konuşuyorduk iki haftadır. Buyurunuz Güray Hocam.
Evet, bütün dinleyicilerimizin ve milletimizin böyle bir zafer gününü tabii büyük faciaları yaşamaması temennisiyle kutluyoruz. Hayırlara vesile olsun. İbretli tablolar tarihten zafer kutlamaları dolayısıyla yeniden hatırlanıyor. Bildiğiniz gibi 26 Ağustos tarihi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüdür. Büyük taarruz ve zafer ile sonuçlanan aşamada Afyon'dan başlayan taarruzun Uşak'ta ve İzmir'de sonuçlanmasıyla 9 Eylül'de de İzmir'in kurtuluşu kutlanacak. Böylece Anadolu'nun milli mücadele döneminde son taarruz harekatının kırılma noktasını temsil eder. 30 Ağustos kesin bir zaferdir ve tabii ki düşman ordusunun baş generalinin esir düştüğü, aynı zamanda Türk ordusunun da yokluklar içerisinde milletinin içerisinden çıkarak çok zorlu şartlarda 10 yıllardır devam eden büyük savaşların en sonuncusunu başarıyla büyük bir istiklalinde harcı olarak şehitlerin, gazilerin emeği ile taşlanmış bir zaferdir. Allah bir daha yaşatmasın istilaları, işgalleri. İnşallah büyük zaferler de şanlı ordumuzun olsun, milletimizin olsun, hayırlı olsun diliyoruz. Tabii şöyle bir olay vardır. Tarihte, dünya tarihinde nadir olaylar arasında büyük zaferler hangileridir diye sorduğumuzda, Türk tarihinde işte zaferler manzumesi içerisinde bazı olaylar aklımıza gelir. Bunlardan birisi Malazgirt, ikincisi Mirya Kefalon, işte üçüncüsü Mohaç. Dördüncüsü baktığımız zaman tam da Sakarya Savaşı diyoruz. Hemen de Büyük Taarruz Sakarya'nın akabindedir. Sakarya bir savunma savaşıdır. Büyük Taarruz ve 30 Ağustos zaferi ise gerçekten Anadolu'yu tamamen temizleme ve vatan haline geldiğinin yeniden tescil edilmesi harekatıdır. Ve büyük zaferler içerisinde Roma'nın Batı tarihinde çok önemli bir zaferi var. Yani Roma karşısında büyük bir medeniyet olan Kartaca 3 büyük savaşla mağlup ediliyor. 150 yıl sürmüştür. Yani bazı savaşlar var 150 yıl sürdü.
Hocam dile kolay. Tabii, asırdan fazla.
Yani evet. Osmanlı Devleti'ni parçalama harekatı ne zaman başlamıştı? Karlofça'da başladı. 1683'te başladı hatta. Yani Kutsal İttifak Harekatı 1783 1883 gibi böyle yüzyıllarca devam etti. 1683'ten başlayan bir işgal harekatından bahsedebiliriz. Yani Türkleri Balkanlardan atma, ardından Anadolu'dan atma ve parçalayarak çeşitli bölgelere sürme planları, projeleri vardır. İşte bu projelerin bir aşamasıydı, Sevr projesi.
Bunun tabii tamamen, hocam bizi sıkıştı, evet.
Evet, Anadolu'yu parçalama projesi Sevr anlaşması veya Sevr masasında fiilen ve hukuken uygulamaya konmak istenmişti. İşte bunun tamamen rafa kaldırıldığı ve yepyeni bir tasarıyla, bağımsız bir iradeyle, yeni pazarlıklarla yeni bir devletin, bağımsız bir devletin sınırlarının, haklarının çizildiği bir zaferdir. Bu anlamda önemi de bilinmelidir, detaylı da bilinmelidir. Sıradan bir zafer olmadığı gibi harp tarihlerinde de dünya okullarında, dünya harp okullarında okutulan bir stratejisi vardır bu zaferin. Firos adlı bir general var, kral var. Avrupa tarihinde çok önemli krallardan birisi. Epir kral olan Firos, Roma'yı büyük savaşlarla ele geçiriyor, yağmalıyor. Ancak bu savaş sırasında da çok fakru zaruret içerisinde kalarak Roma'yı uzun süre elinde tutamayacağını görüyor. Ondan sonra da şöyle bir ifadede bulunuyor Firos. Diyor ki, evet Roma'yı ben işgal ettim, ele geçirdim ama kendime hizmet ettireceğim asker kalmadı. Hepsi öldüler. O kadar fakru zaruret içerisinde kaldı ülkemiz. Gerçekten Anadolu çok büyük talanlar, yağmalar, işgaller içerisinde belki de en büyük, tarihi boyunca en büyük istilaya, en büyük yağmaya, talana ve hainliklere bu anlamda Birinci Dünya Savaşı döneminde ve İstiklal Harbi sırasında yaşadı. Ve bu hainliklerden ders çıkarmış bir milletin ve devletin torunları olarak burada konuşuyoruz. Burada durumu değerlendiriyoruz. Tarihten dersler aldık ve bu dersler bugünkü yaşadığımız olayları aslında bizim açımızdan çok daha önceden görebilmemiz gerektiğini gösteriyor. Böyle bir tecrübeyi de devletimizin bir ortak akılla kullandığı kanaatindeyim. Dolayısıyla bundan sonra hainlere fırsat vermeyecektir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bununla ilgili de her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
Hocam bu coğrafyadaysak ve bu coğrafyada evet. Kalmaya da devam edeceğiz. O zaman uyanık olmak zorundayız.
Uyanık olmak zorunda, güçlü olmak durumunda. Tabii birlikte bir bütünlük içerisinde milletçe yaşamak zorundayız. Bunu da hep beraber anlıyoruz her defasında. Anadolu'nun fethi olayları geçen haftalardan bu yana konuştuğumuz bir konudur.
Devam edelim hocam.
Sıradan olaylar değil. Bu olayların içerisindeki ibretli tablolara baktığımız zaman büyük imtihanlardan geçerek, büyük mücadelelerden geçerek bu ülkenin kapılarının, fetih kapılarının açıldığını görüyoruz. Birinci fetih kapısı güneyden açıldı. İkincisi ise kuzeyden açıldı dedik. Geçen programımızda da ifade ettiğimiz gibi Kuzey Anadolu'da Roma temaları parçalanmış bulunuyordu. Güneyde de yine İslam tarihi akışı boyunca Selçuklular dönemine kadar büyük bir fetih hareketi başlamıştı. Ve bu fetih hareketinde de Horasan Türkleri kullanılıyorlardı. Mesela Tarsus'a kadar olan bölgede bir uç oluşmuştu. Sugur dediğimiz. Tarsus, Maraş, Urfa bölgesinde bir uç vardı ve bu uçun uçtaki komutanlar Türklerden oluşturulmuştu. Yine Malatya bölgesine baktığımız zaman İslam fatihlerinin aslında Selçuklu'dan önce Malatya'ya kadar olan sahayı ele geçirmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Yine Selçuklu komutanlarının ilk fetih hareketlerinde de biz Malatya kuşatmasını görürüz. Sultan Tuğrul Bey zamanında Malatya'nın kuşatıldığına şahitlik ediyoruz. Yine Alparslan zamanında Kayseri'ye kadar, Eskişehir'e kadar Selçuklu ordularının harekat ettiklerini görmekteyiz. 1071 yılında Malazgirt zaferinden sonra bu durum birdenbire Akdeniz sahillerine kadar uzanmıştır. İstanbul önlerine kadar Selçuklu atlılarının ilerlediğini görüyoruz. Diğer taraftan 1081 yılında Batıanadolu'da bir ilk Türk beyliklerinden birisi kuruldu. Denizci Türk Beyliği Çaka Bey'in önderliğinde kuruldu. Bildiğiniz gibi Çaka Bey Alparslan'ın Malazgirt'te görevlendirdiği ordu komutanlarından birisi olmalıdır şeklinde bilim görüşü var bir. Bu kanaatin güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle ki Çaka Bey Selçuklu'yu sürekli olarak kendisine bağlı bir, yani kendisinin yakınlık gördüğü bir hanedan olarak tanımıştı. Ve ayrıca evet, Sultan Kılıç Arslan'la sürekli haberleşiyordu. Kendisi Oğuz boylarından, Çavuldur kolundan bir Türkmen beyiydi. Bizans'la yapmış olduğu donanma savaşlarından birinde Batı Karadeniz bölgesinde Kabalikos ismiyle bildiğimiz bir Bizanslı generale esir düşmüş ve İmparator Botaniates'e hediye olarak gönderilmiştir. İşte Çaka Bey'in bu sırada İmparator Botaniates tarafından büyük bir onurla ödüllendirildiğini görüyoruz. Kendisine soyluluk sıfatı verilmiş ve Bizans'ta generallik makamına yükseltilmiş birdenbire.
Hocam serüven gibi bir yaşam sanki. Evet. Böyle. Çok ilginç. Evet.
Yani bu Anadolu'nun ilk fatihleri içerisinde, yani Selçuklu'nun Anadolu'yu fetheden komutanlarının içerisinde apayrı bir yeri var Çaka Bey'in. O açıdan ele almak gerektiği kanaatindeyim.
Evet hocam.
Proto Nobilissimus ismini alıyor. Proto Nobilissimus soyluların en önde geleni, en birincisi demek. Bu takdirde saray içerisinde de asalet sahibi general sıfatına sahip oluyordu. Ve imparatorluk tacına hak sahibi olan generaller seviyesinde gösteriliyordu Çaka Bey. Şöyle izah edebiliriz konuyu. Kendisi Selçuklu soylusu olmasaydı böyle bir muameleye maruz kalmazdı. Aynı şekilde kendisine bütün Bizans ordusu içerisinde en yeni donanma emanet edilmiştir. Ve generallik sıfatıyla Karadeniz'de, Akdeniz'de seferlere, ordu komutanlıklarına atandıktan sonra gönderildiğini görüyoruz. 1081 yılında Anadolu orduları komutanı olan Alexi Komnene'nin İstanbul'a bir darbeyle, İstanbul'daki sarayı kuşatarak darbeyle tahta oturması üzerine Çaka Bey'in bütün yetkileri, daha önce tanınmış olan o soyluluk sıfatı, generallik sıfatı gibi saraydaki bütün görev ve yetkileri alınmış ve tard edilmiştir. Bunun üzerine Çaka Bey'in bütün yemleriyle ve adamlarıyla beraber, ki adamları içerisinde de bir Türk kitlesi, Türkopoller kitlesi olduğunu görüyoruz. Ordunun içerisinden büyük bir kolun ayrılarak İzmir'e gittiğini görüyoruz.
Hocam bu da çok ilginç. Evet.
Yani İzmir'e gidiş sebebini de şöyle anlatıyor Anna Komnene. Orada akrabaları vardı diyor. Demek ki İzmir Çaka Bey zamanında büyük oranda Türklerin iskan edildiği, gerek Müslüman Türklerin gerekse Hristiyan Türklerin, Türkçe konuşan unsurların bulunduğu bir yerde. Kolaylıkla İzmir'i aldı diyor. İzmir'de ayrı bir devlet kurdu. Hatta kendisine Vasileus sıfatını verdi diyor. Anna Komnene, Bizans tarihçisi, o dönemi bizzat yaşayan kişi. Çaka Bey artık diyor başka bir devlet adamı gibi hareket etti. Kendisine sıfat olarak sultanlık lakabını aldı diyor. Demek ki Emir Çaka Bey Anadolu'da bir Türk denizci beyliği beyi olarak, aynı zamanda da Müslüman bir Türk olarak Bizans'ta generallik sıfatını almış. Ardından da İzmir'de İzmir'in ilk fatihi olarak 1081 yılında tahta oturduktan sonra kendisine bir saray yaptırdığı söyleniyor. Sakız'ı, Rodos'u, Midilli'yi, Sisam Adası'nı, böyle Ege Denizi diyebildiğimiz bölgedeki adaların pek çoğunu seferler düzenleyerek fethetmiştir. Böylece ikinci bir hedef olarak kendisine Çanakkale'yi, Trakya'yı ve Balkanlardan gelerek tekrar Bizans'ı kuşatıp ele geçirme projesi ürettiğini görüyoruz. Alexi Komnen bir taraftan Kılıç Arslan'la akrabalık kuran, diğer taraftan Peçeneklerle ittifak yaparak Balkanlardan Bizans'ı sıkıştırmaya başlayan Çakabey'den çok çekinmeye başlıyor. Bunun üzerine ilk önce Peçenekleri saf dışı bırakıyor, Kumanlarla ittifak yaparak. Ardından da Çakabey'e karşı Kılıç Arslan'ı kışkırtıyor. İşte Çakabey Kılıç Arslan'la bir akrabalık kurmuştu. Kızını ona vermişti. Aynı zamanda siyaseten de ona bağlılığını arz etmişti. Bütün bunlara rağmen imparatorun Çakabey ile Kılıç Arslan'ı birbirine düşürmeyi başaracak bir takım manevralar yaptığını görüyoruz.
Bizans oyunları orada evet. Da hocam. Evet.
Nitekim bu oyunların neticesinde muhtemelen Kılıç Arslan tarafından saf dışı bırakıldı. Ancak olayın detayıyla ilgili Anna'nın verdiği bilgiler, yani Bizans kaynaklarının verdiği bilgiler çok kesin bilgiler değildir. Bir savaşta şehit de düşmüş olabilir. Anna çelişkili bilgiler veriyor. Onu önce öldürüyor, sonra tekrar yaşatıyor vesaire, böyle çelişkili bilgiler var. Ancak Çakabey'in şu hususunu hemen belirtelim. Anadolu'nun batı yakasının da, batı bölgesinin de sahillere, adalara kadar uzanan bölgelerin de Türkleşmesi, Müslümanlaşması anlamında kalıcı bir iz bıraktığını söyleyebiliriz. Çakabey böylece Avrupa'da Venedik'e kadar, Cenova'ya kadar ismi gitmiş olan, kendisine dük sıfatı da verilmiş olan Avrupalı denizciler tarafından da kaptan sıfatıyla anılan bir kişidir. Böylece Selçuklu beylerinden birisi olarak Çakabey'in Anadolu'nun fethinde apayrı bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam dolayısıyla bu Çakabey çok önemli bir, ne diyelim, Türk büyüğü. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinizin de programı.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. Hocam, Hollanda'dan arayan dinleyicimizin mesajı var, onu paylaşayım sizlerle ve diğer dinleyicilerimizle. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken demiş değerli dinleyicimiz, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve şehitlerimizin de aziz ruhlarını yad ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük taarruzla onun askeri dehasını bir kez daha anıyoruz demiş. Tabii ki katılıyoruz bu güzel dileklerine. Evet. Değerli dinleyicimizin. Ve bugünkü kitap armağanımız Antalya Kemer'den bizi arayan Filiz Akay adlı dinleyicimize gitti. İyi okumalar diliyoruz bu Malazgirt armağanını. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan 1993 baskısı. İyi okumalar Sayın Filiz Akay. Hocam, ilk Anadolu'ya ilk Türk akınlarını İslam öncesinde de anlattınız. Ardından Selçuklu döneminde Çağrı Bey'in bir deneme seferleri gerçekleştirdiğini, daha sonra Çaldıran ve daha sonra Malazgirt.
Evet, şimdi tabii bir hususu az önce ifade ettik. Çakabey 1071'den itibaren Anadolu'nun fethinde görevlendirilmiş komutanlar arasında görülüyor. Yine 1040'lı yıllara dönecek olursak, geçen programımızda ifade ettik. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in başkent Nişabur'da oturduktan sonra Anadolu'nun fethiyle ilgili görevlendirmeler yaptığını görüyoruz. Bu görevlendirmeler sırasında görev verdiği komutanlar arasında daha önceden Gazne'den ayrılmış gelen Türkmen beyleri vardı. Bunlar Mansur Bey, Göktaş Bey, Anasoğlu Bey gibi önde gelen beylerdi. İşte bu beyler Diyarbakır yöresine bir taarruzda bulunmuşlardı ve Diyarbakır Mervani emiri bunun üzerine Sultan Tuğrul Bey'e müracaat ederek bu emirler beni geldiler burada sıkıştırdılar şeklinde bir şikayette bulunur. O da şöyle bir cevap yazar Tuğrul Bey Mervani emirine. Der ki sen uç beysin, orada bulunuyorsun. Bizans'a karşı gazada bunlarla ittifak yapsaydın böyle bir sıkıştırma yapmazlardı. Onlarla beraber bir taarruzda bulunabilirdim Bizans'a diyor. Dolayısıyla ayrıca Anasoğlu Bey'e, Buka Bey'e, Mansur ve Göktaş Bey'lere de emir veriyor Tuğrul Bey. Artık güneydeki Müslüman hükümdarları sıkıştırmayın, doğrudan Bizans'a hücum edin şeklinde. Burada bir fetih politikası görüyoruz aslında. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, haksızlıklara karşı mücadeleyi önceleyen bir tavsiyede de bulunduğunu görüyoruz komutanlarına. Anasoğlu Bey, yine Anadolu'nun en erken fatihlerinden olan Atsız Bey ve Artuk Bey, Ankara Fatihi. Bunlar Malazgirt zaferine kadar olan dönemde Anadolu'nun keşif harekatını gerçekleştiren ve sürekli olarak Nişabur'a, Rey'e bilgi aktaran kişiler. Sultan Tuğrul Bey bizzat kendisi de keşif harekatına katıldı. 1048 yılında İbrahim Yinal'ın Pasinler Ovası'ndaki zaferi, aynı zamanda şehit şehzade Hasan Bey'in şehit edilmesi olayına bir tepkiydi. Ancak çok büyük bir karşılaşmaydı. Bizans orduları komutanlarından komutan General Auron ile Gürcü Kral Liparit bulunuyordu düşman orduları içerisinde. Buna karşılık İbrahim Yinal ve Kutalmış Bey Selçuklu ordularını yönetiyorlardı. Ve Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen komutan genellikle Azerbaycan bölgesinde Gence'de oturuyordu. Yani İbrahim Yinal Anadolu'nun fethiyle görevlendirilmiş. Böylece Kuzey Anadolu'dan Orta Anadolu'ya doğru harekatı, seferleri organize ediyordu. Bütün bu olaylar sırasında Tuğrul Bey'in savaş hazırlıklarını yönetecek en üstte bulunan Metbu Sultan, yani tabi olunan Büyük Sultan olarak yer yer olaylara uzaktan müdahale ettiğini, bazen Malazgirt önlerine gelerek şehrin kuşatılmasını sağladığını görüyoruz. 1066 yılında Sultan Alparslan tahta geçtikten 2 yıl sonra bütün hakimiyeti ülkede sağlayınca Anadolu'da bir takım bölgelerin fethiyle de meşgul oldu. Mesela bunlardan birisi Malazgirt, diğeri ise Malatya'nın kuşatılması harekatıdır. Ardından da Suriye bölgesine inerek Halep bölgesini fethetmiştir, kendisine bağlamıştır Sultan Alparslan. Yani Malazgirt zaferi öncesinde, Romen Diyojen'in Doğu Anadolu seferine çıkmadan önce Doğu Anadolu'nun en kilit bölgeleri Selçuklu Devleti'ne bağlanmış bulunuyordu. Ve Bizans yıllardır bölgenin savunmasında geri adım atarken Romen Diyojen'in başa geçmesiyle yeniden bir toparlanma evresine girerek 4 yıllık bir hazırlıktan sonra Romen Diyojen 1071 yılında Malazgirt Ovası'na kadar tarihinin son dönemlerinde hiç görülmemiş büyük bir orduyla geldi. Ve Malazgirt'teki karşılaşma aslında bu anlamda sürpriz bir karşılaşmadır. Sultan Alparslan da böyle bir orduyu beklemiyordu. Sebebi de imparatorluğun çok zayıf olduğunu, Balkanlardaki meselelerle uğraştığını, diğer yandan Anadolu içinde de imparatorluğun baskısından, angaryasından memnun olmayan halkın pek çoğunun kendisinin yanında bulunduğunu biliyordu. Buna rağmen Romen Diyojen'in büyük bir cesaretle gelmiş olmasını da Bizans'ın bir talihi olarak görmekte yarar var. Çünkü Romen Diyojen hakikaten önceki imparatorlardan farklı bir general idi ve Anadolu'daki olayları yönetmesini çok iyi bilen Anadolu orduları komutanıydı. Bu durum Bizans'ın Anadolu'daki işleri yönetebilecek bir kapasiteye ulaştığını da gösteriyor. 1071 yılındaki karşılaşma rastgele bir karşılaşma değil. Bugün itibariyle bazı tartışmalar oluyor yer yer, tarihçilerimiz yazıyorlar basında da. Bu soruya da bir şekilde cevap vermiş olalım. 26 Ağustos 1071 tarihi Malazgirt zaferinin kazanıldığı gündür. Savaşın başından sonuna yürütülmesi, 25 Ağustos'ta başlayan savaşın 26 Ağustos'ta sonuçlanması şeklinde olduğu için bazı tarihçiler 25 Ağustos'ta olmuştur savaş gibi bir şeye de giriyorlar. savaşın sonucunu mu kabul edersiniz gün olarak, başlangıcını mı? Bu tartışma konusu olabilir ama bizim
hocam tarihçiler bazen
buradaki tartışmaları çok gereksiz bulduğumuzu da ifade edebiliriz.
Hocam tarihçilerimiz bazen evet. Bir gün üzerine, bir yıl üzerine şu tarihte kurulur.
Şimdi 30 Ağustos değil de evet. 31 Ağustos derse birisi yani bu çok yadırganacak bir tavırda değildir aslında. Yani 30 Ağustos semboliktir. 26 Ağustos'u vardır, 25 Ağustos'u vardır, daha öncesindeki Sakarya vardır. Bütün bunların üzerine 9 Eylül vardır, yani sonrası da vardır. Dolayısıyla Anadolu'daki fetih harekatı gibi tek bir olayı ve tek bir günü benimsemek doğru değildir. Onlarca olay içerisinden sembolik bir kutlama günü, tarih öğretim açısından özenle seçilmiş bir an ve olay esas alınabilir. Bunda bir mahsur yoktur ve dünya tarihleri de böyle öğretilir, böyledir. Bütün dünyada böyledir tarih olayları. Bazı olayları biraz daha ön plana çıkarırsınız. Onun sebepleri vardır, sonuçları vardır, daha farklı bir özelliği vardır. Dolayısıyla 25 Ağustos'ta hiçbir şey olmadı demiyoruz.
Evet hocam.
26 Ağustos'taki olayın neticeleri itibariyle bakıyoruz. Tarih bazı gerekçelerle bazı günleri daha ön plana çıkarmamızı gerektirir. Bu öğretim açısından, akılda kalması ve hafızanın unutmaması açısından önemlidir. Toplumun, kamuoyunun bunu bilmesi anlamında yapılan bir etkinlikten bahsettiğimizde
hocam,
böyle bir şeyi...
Dinleyicilerimizden evet mesajlar var, onları paylaşalım. Avusturya Salzburg'dan bir dinleyicimiz bizi aradı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Allah şehitlerimizin ruhlarını şad etsin. Atatürk'ün ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor. Şükranla anıyoruz demiş. Allah ülkemizi, milletimizi korusun, bir daha savaş göstermesin demiş. Son günlerde verdiğimiz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Program için çok teşekkür ediyorum. Hocamıza özellikle teşekkür ediyorum demiş Gülay Hocam.
Bizler de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Selamlar söylüyoruz.
Bir başka dinleyicimiz Almanya'dan. Programınızı can kulağıyla dinliyorum, can buluyorum, gençleşiyorum adeta demiş. Hocamıza, yapımcım Neslihan Değirmencioğlu'na, bana, bütün ekibimize çok teşekkür etmiş. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ben de bütün milletimle kutluyorum. Atatürk'ün önderliğinde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor. Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Dinleyicilerimiz hassas hocam, sağ olsunlar, bizleri dinliyorlar. Ülkelerini seviyorlar. Biz de onlara ferahlık, İyilik, güzellik diliyoruz hocam.
Evet, bu vesileyle dinleyicilerimize hemen bir duyurumuzu da hatırlatarak devam edelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 9 Eylül'e kadar sürecek olan 5-9 Eylül tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu kendi belgelerini İzmir'de Konak Meydanı'nda sergiye açacaktır. 5-9 Eylül tarihleri arasında bu tarih belgeleri içerisindeki belgeler orijinaldir. İlk defa kamuoyuyla, dünyayla paylaşılacaktır. İzmir Valiliğimiz bu organizeyi tarih kurumu ile beraber yapmıştır. Böylece şimdiden o sergiyi gezmeye de davet ediyoruz. En azından tanıdıklarına söylesinler. Onlar yurt dışındaki dinleyicilerimiz adına da gezerek, çekerek, fotoğraflarını çekerek paylaşabilirler.
Hocam biz de buradan bir kez daha duyuralım. Tekrarlar mısınız? 5-9?
5-9 Eylül tarihleri arasında İzmir'de Konak Meydanı'nda İzmir'in Kurtuluşu Etkinlikleri adıyla bir dizi sergi ve fotoğraflar paylaşılacaktır. Bir sergi olarak başlayacak 5 Eylül'de. 9 Eylül'de de Zafer Yürüyüşü'yle bitecek program.
Bu evet şekilde. Hocam, İzmir Valiliğimiz ve Türk Tarih Kurumumuzun evet. ortaklaşa bir projesi. Buradan bütün dinleyicilerimize duyuralım. Hocam devam edelim. Diyojen geldi. Alparslan o esnada başka taraftaydı. O da geldi.
Evet, Manazgirt Ovası'nda iki büyük ordu karşılaştı. Sultan Alparslan'ın savaştan önce öncü birlikler gönderdiğini görüyoruz. Keşif harekatında bulunuyor. Savaşın nerede olacağını da az çok Selçuklu hükümdarı planlıyor. Yani savaşı nerede, nasıl planlarız? Bu savaşın yerini belirleme anlamında öncelik strateji olarak baktığımızda Sultan Alparslan'a ait oluyor. Sürekli olarak
bu bir avantaj
Doğu Anadolu'da zaten, evet. içeri doğru çekiyor. Kendi topraklarının içine çekiyor. Neticede Manazgirt bölgesi, Malatya'dan itibaren olan bütün bölge, Kayseri'nin doğusu, Sultan Alparslan'a bağlanmıştı. Ve Selçuklu topraklarında ilerliyordu Roman Diyojen. Savaşın olduğu sırada Manazgirt Ovası, Selçuklu'nun hakimiyetinde, kontrolünde olan bir coğrafyadır. Bu anlamda savaşın mekanını belirleyen sonucunu da belirlemiştir diyoruz. Çünkü Romen Diyojen'e gönderilen elçiler her defasında red cevabı alıyordu. Ancak diğer taraftan Sultan Alparslan başkent Rey'e dönerek çok seçme bir orduyla plan yapmış ve her türlü sonucu da dikkatle inceleyerek tedbirler almıştı. Ordusundaki bütün askerleri de adeta bir elemeden ve imtihandan geçirmişti. Nitekim 50 ila 70 bin arasında bir orduyla
özel seçilmiş
bir orduyla Roma ordusu karşısına çıktığını görüyoruz. Romen Diyojen'in ordusunda ise eyalet birlikleri, Avrupa'dan gelen birlikler, Balkanlardan toplanan ücretli askerler ve ana çekirdek ordu olmak üzere çok kalabalık yığınlar var. Yani homojen bir ordu yapısından çok kalabalık ve teknik bakımdan üstün ağır silahlarla donatılmış bir zırhlı ordu diyebiliriz. İşte bu şartlar altında hafif ve daha moral açısından yüksek seçilmiş bir ordu. Teknik bakımdan değil ama taktik bakımdan üstün bir hazırlık içerisinde. Strateji olarak da iyi planlanmış bir orduydu Selçuklu ordusu Manavgirt Ovası'nda.
Hızlı bir ordu hocam.
Tabii evet. Çok hızlı ve manevra kabiliyeti yüksekti. Kısa sürede baskın yapabiliyor ve geri çekiliş harekatı gerçekleştirebiliyordu. Kuşatma harekatını çok kolaylıkla yapabiliyordu. Buna karşılık Roma ordusundaki ağır silahlar dikkate alındığında evet teknik üstünlük vardı ama taktik açıdan baktığımızda harekat manevrası daha düşük kalıyordu. Şöyle bir ifadeyle değerlendiriyoruz biz bu olayı. Taktik tekniği yenmiştir. Yani kısaca bunu böyle özetleyebiliriz. Alparslan daha stratejik, uzun vadeli ve taktik planlamaları yapmıştı. Teknik gücü ise tamamen Roma elinde bulunduruyordu. Ağır toplar dediğimiz o mancınık silahları Roma ordusu içerisinde yavaşlamaya, hantallığa sebep oluyordu. Öte yandan Roma ordusu içerisinde yani Romen Diyojen'in sağ ve solundaki komutanların pek çoğu Türktü, Türkopolilerdi. Bunlar da çok gönüllü değillerdi. Selçuklu askerleriyle irtibat halindeydiler. Ve savaş anında bunların önemli bir kısmının savaşın ilk anından itibaren geri çekilme harekatında ve meydanı terk ederek Bizans ordusundan ayrılma harekatında bulunduklarını görüyoruz.
Hocam hatta, belki öncesinde bir istihbarat faaliyeti de mümkün görünüyor.
Tarihler öyle gösteriyor. Evet. Karşı tarafa geçen askerler de olduğunu görüyoruz. Bu durum Romen Diyojen'in ordusunun heterojen, parçalı ve kararsız bir ordu olduğunu gösteriyor. Tek düze bir ordu değil ve birbirlerine duygu bağı ile bağlı değiller. Oysa ordularda en önemli şey birbirlerine moral ve duygu bakımından bağlı askerlerden ve komutanlardan oluşmasıdır. Alparslan'ın ordusuna baktığımız zaman Alparslan bizzat kendisi ordusunun başına geçmiş, kılıcını çekmiş ve hitapta bulunmuştur. Bu benim kefenim olsun demiştir. Böyle cesaret verici bir ordu ve tabii ki moral üstünlüğü çok had safhada bir gaza hareketi olarak, bir fetih hareketi olarak görmüştür yaptığı savaşta. Nitekim Manazgirt Savaşı sonuçları itibariyle İslam tarihlerinin o dönemindeki kayıtlarda şöyle karşılaştırılır. Manazgirt Zaferi Anadolu'nun teslim alınması, fethi anlamında Kadisiye Yermük Savaşları gibidir denmiştir. Yani Yermük Savaşı ile bütün
hocam,
Suriye alınmıştı.
Evet.
Kadisiye Savaşı ile Azerbaycan'a kadar olan bütün İran fethedilmişti. Manazgirt Savaşı ile de İstanbul'a kadar olan bütün Anadolu'nun kapıları açılmıştır. Gerçekten de öyledir.
Ardından da Melikşah'la devam edeceğiz herhalde hocam bu konuya. Şimdilik bir ara veriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Süremizi doldurduk. Programımızın sonundayız. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, eksik olmayınız. Sağ olunuz.
Sizler sağ olunuz. Teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için, duygularınızı, düşüncelerinizi paylaştığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.